We're in a library. Shh. We're in a library. Shh. We're in a library. Shh. We're in a library. Shh. We're in a library.
Babamın Kitaplığı. Bir podcast. Hazırlayan ve sunan Suavi Kendiroğlu. Aydın Boysan birçoğumuz için tanımadığımız ya da tanımış olsak da gidip gitmiş bir yaşamın, yaşam tarzının temsilcisi, anlatıcısıdır. Anlattıklarının bilgi değerinin yanında nüktedan, dobra ve hoş sohbet yanıyla da kendini dinletir. Sohbet adamıydı ve yazıları da aynı tatta olduğundan artık aramızda olmasa da bu sohbetler kitaplarında devam etmekte. Podcast'imizin ilk bölümünü Aydın Boysan üzerinden İstanbul'un yiten değerlerini adamayı bu nedenle anlamlı bulduk. Kağıda basılan kitaplar da bir gün yok olacak ya da çoğunluğun hayatından çıkacak. Bu süreç başladı bile. Madem kitap ve kitaplık bizzat evlerden çıkmakta, biz de perspektifi geniş tutup hayatlarımızdan çıkan hayatları konu edelim dedik. Evet, hayatlarımızdan öyle ufak tefek şeyler de çıkmıyor. Ortak ve paylaşılan büyük H harfiyle yazdığımız hayat kıtasından onu oluşturan bireysel hayat adacıkları kopup gitmekte. Bu böyle gelmiş, böyle gidecek. Ama bu zenginliklerin unutulması bizi endişelendiren şey. Bu böyle sürmesin istedik. İstanbul'da balıkçı sayısı kebapçıların altına düştüyse sorun var demektir. Diyen bir adamın ne anlatmak istediğini ben merak ediyorum kendi adıma. Bir de bakıyorum Boysan benim hayatımın neden böyle olduğunu ve kaçırdıklarımı anlatıyor. Bana hayaller, hedefler armağan ediyor. Başkaları seçeneklerimi durmadan azaltırken o benim ufkumu açıyor. Aydın Boysan'ı burada anlatmaya kalksak ona ancak haksızlık etmiş oluruz. Wikipedia'daki maddenin giriş satırıyla yetinelim ve zaman kaybetmeden onu dinleyelim. Aydın Boysan, doğum 17 Haziran 1921 İstanbul, vefat 5 Ocak 2018 İstanbul, Türk mimar ve gazeteci. Boysan, ses kaydına ve görüntüsüne ulaşabildiğimiz çağdaşımız yazarlardan. İsterseniz gelin önce onun sesine kulak verelim ki okumalarımızda onun varlığını biraz olsun hissedebilelim.
Doğum 1921 İstanbul. Etimizde kıyıda suların arasında bir bina. Ben doğduğumda Vahdettin hala padişahtı. Osmanlı İmparatorluğu batmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti de daha doğmamıştı. Benim bir öğretmenim vardı. 2, 3, 4, 5. sınıflarda ilkokulda. Ondan ödüm kopardı. Çünkü o öğretmenin sınıftaki kim ne yaparsa yapsın en ağır cezayı mutlaka bana verirdi. Neden verirdi? Çünkü kendisi annemdi de ondan. Ders olsun diye öyle yapıyordu. Bana da başkalarına da. Bizim insanlarımız genelde sureti haktan görünürler ama iç sıkıya geldi mi kendilerini feda etmişler. Aydınlarımız da böyle, aydın kişilerimiz de böyle. İstanbul'un Menderes tarafından tahribi sırasında kimse ağzını açmadı neredeyse. Mırıldanmalar oldu sadece. Mırıldanmalar. Yani kadim İstanbul'un sur içi bölgesi ki Bizans'ın yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun merkezi olan İstanbul'un, Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi olan İstanbul'un sur içi bölgesi ki canı idi. O zaman burada vahşi bulvarlarla böyle yardılar ortalığı. Bizim Samatya'mızda insan halitası vardı. Eskiden İstanbul bir insan mozaiği idi. Birbirine benzemeyen şeyler tıpkı mozaikteki gibi insanlar yan yana gelirdi ama Bu bir mozaik etkisi yapardı. 6-7 Eylül hadiseleriydi. Bu insanların çoğu kayboldu gitti. Bizim mozaik bozuldu. İstanbul'un yüzyıllara dayanan o güzelim mozaiği, insan mozaiği Anadolu kasabaları çeşitlemesine dönüştü.
Unutuyoruz. İşte Aydın Boysan da tam da bu unutkanlığa panzehir olan yazılar yazdı. Ama zor, çok zor. Bu kadar zengin bir yelpazeden bahseden, bu kadar çok üretmiş bir insandan seçkiler yapmak, bir kitabından dahi paragraflar seçip okumak zordan da öte, imkansız bir iş. Ama kalkıştık bir kere. Raftan bir kitap seçtik, karıştırdık, gözümüzün takıldıklarını okuduk. Bu kitapların değersiz bir tek satırı dahi olmadığından benim de cüretkarlık ayıbım örtülmüş oluyor. Şimdi lafı uzatmadan onun İstanbul Esintileri adlı deneme inceleme kitabından bazı bölümler okuyalım. Bu arada Twitter hesabımızda da her podcast bölümümüzün içeriğiyle ilgili belge paylaşımı bulabilirsiniz. Babamın Kitaplığı adlı Twitter hesabımıza abone olmayı unutmayın. İstanbul Esintileri. Geçmişte bugün. Yüreğimi ezen bir işe başlıyorum. Konu İstanbul üzerine yazı. Eziklik nedeni bir ömürlük anı hazinesinin ağırlığı. Umut kıran olayları ve can bağışlayan mutluluk dakikalarıyla. Sonra yorgun bir huzur. Peşinden yılların dibinden yükselen sevinç kabarcıkları. Ömrümün ikincisinde İstanbul'la hesaplaşınca görüyorum ki yaşadığım şehir ve ben birbirimizi sevmişiz. Arada zıtlaştığımız olmuş ama bu da sevginin şanından. Hele ya ben İstanbul'da yaşamasaymışım diye düşününce ömrümü yaşadığım şehire helal etmez de ne yaparım? Hesap tamam. Başlıyoruz. İnsanlar İstanbul'un değerini o kadar çabuk anlamışlar ki ilk yerleşme izlerine Cilalı Taş Devri'nde rastlanıyor. Günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce. Kitaplar kuruluş için tarih atmaya günümüzden 1636 yıl önce başlıyorlar. İsa'dan önce 658. İstanbul o kadar tamah çekmiş ki başından geçmeyen kalmamış. En önemli iki olay Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünüp İstanbul'un Doğu Roma merkezi oluşu İsa'dan sonra 395, Türkler tarafından fethi 1453 yılı. İstanbul'un doğal yapısı da çok hoş. Eski kent üçgen biçiminde. Batı kenarı Avrupa'ya yapışık, bir yanına Marmara Denizi'ni, öte yanına Haliç'i almış, burnunu, saray burnunu, Boğaziçi'nin boğazına doğru uzatmış. Niyeti kötü değil, meraktan uzanmış. 2000 yıl önce Haliç'e altın boynuz adını takmışlar. İsim babası coğrafyacı Strabo. O zamana göre dünya görmüş kişilerin başında geliyor. Haliç'in biçimi gerçekten boynuza benziyor. Altın oluşu ise elle balık tutacak kadar su ürünü zengini olduğundan. Geçenlerde şehirci Profesör Gündüz Özdeş dostumla buluştuk. Profesör Özsner'i andık. Türkiye ve İstanbul aşığı hoca ikimize de şehircilik öğretmişti. Haçlı Şövalyesi Comte de Villehardouin'in İstanbul'u görünce söylediğini tekrarladı. Şövalye gerçekten 1204 yılında 450 gemiyle İstanbul'a gelen, şehri zapt eden, Ayasofya ve surlar hariç şehirdeki Roma uygarlığı eserlerini yakıp yıkan acımasız Hristiyan barbar ordusundandı. Marmara'dan İstanbul'a gemilerle yaklaşırken şehri görünce şunları yazıyordu. Marmara o kadar güzeldi ki ömür boyu unutulamazdı. İstanbul'u görünce içimizde yüreği ürpermeyecek kadar cesur insan yoktu. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u aldığında şehir Haçlılar ordusunun harap ettiği güzellikleri tekrar yaratmaya güç ve zaman bulamamıştı. Ancak 16. yüzyılda ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında bu sefer Türk İstanbul olarak tekrar Avrupa'nın en bayındır ve güzel kenti oldu. Bu dönemde Sinan Ekolü önceki Türk mimarisini doruğuna çıkarttı. Zamanın yapı tekniği ve malzemesiyle kullanım ve estetik değerlerde varılan yüksek düzey sonraki yüzyıllara da örnek ve güç kaynağı oldu. İkinci bölüm, 7'den 70'e. Cumhuriyet döneminde ağır hareketlenen İstanbul imarı, 1950-60 döneminde başka bir tempoya girdi. Değişiklik Başbakan Menderes'in devlet yardımlarını şehre akıtmasıyla mümkün olabiliyordu. Bu yıllar İstanbul'da Cumhuriyet döneminde devam etmiş olan kuru çeşme kömür tesisleri, tersaneler gibi yanlış yerleşmeler sürüp gitmiştir. Salıpazarı Limanı'nın deniz üzerinde kazık çakılarak inşası saçmalığı örneklerden bir tanesidir. Tarihi İstanbul'da yeni çarşılar ve turizm yatırımları özendirilmiştir. Çok katlı bina inşası teşvik edilmiştir. Üniversiteler bile eski İstanbul'u parça parça yok eden gelişmeleriyle şehri hırpalamaktan geri kalmamışlardır. İrili ufaklı, hatta sağlığa zararlı her çeşit endüstrinin İstanbul'u yer altından yer üstüne işgaline göz yumulmuştur. Nüfus yoğunluğu, nüfus boğuntusuna dönüştürülmüştür. Ölçüsüz bir yoğunluk, İstanbulluların sırtına yüklenmiştir. Tarihi İstanbul'un cibilliyetine saldırılmıştır. Tarih, yoğunluk ve trafik çamuruna bulanmıştır. Aksaray ve Beyazıt'ın kalabalıktan mahşere dönmesi, caddelerde insan sellerinin akması o günlerin politikasından kaynaklanır. Bahane, imardır. Sebep, bilgisizliktir. Sonuç, kent tarihine ihanettir. Bir şehir ölçüsünün bozulması da imar suçudur. Bir mahallede tek bir yaprağa, tek bir taşa dokunmadan her şey korunsa da, iki katlı yapılar yerine 12 katlı yapılara izin verilirse, orada yaşayan insanlara ihanet edilmiş olur. Kadıköy'de 1.8 inşaat emsali verilmesi böyle bir marifettir. Yığılmanın dışında, İstanbul'un mimari çehresi de seyredilir halde değildir. Ezberlenmiş betonarme inşaatın papağan uygulayıcıları, yönetmelik tariflerine uyan kutu kutu oyunlarıyla İstanbul'un her yanındaki sokakları ve caddeleri ruhsuz sur duvarlarıyla doldurmuşlardır. Bu yapılar tüm İstanbul'un üstüne kara bulut gibi çökmüştür. İstanbul'un bu çehresiz mimarisini yakın gelecekte düzeltebilmek için bir umut ışığı yanmamaktadır. Kanuni Sultan Süleyman 35 kilometre öteye atla gidip su keşfetmiş. Soruyor, ey Sinan, bu suyu hendese ile İstanbul'a getirmek mümkün müdür? Mimar Sinan arz ediyor, mümkündür ama yol boyu 4 sıra kese akçe dizilse o kadar masraf olur. Bu sırada Hırvat Rüstem Paşa itiraz ediyor. O zaman İstanbul'da su bollaşır, yaşamak kolaylaşır, herkes buraya akın eder. Sonuçta hayat pahalılaşır. Bu suyun getirilmesi caiz değildir. Son günlerde İstanbul'un çeşitli yerlerini gezerken, özellikle Aksaray civarında dolaştım. Aksaray'da 3 seviyeli trafik yolları yapılmıştı. Buna da karşın mahşer kalabalığı her yerde hareket halindeydi. Açılmış koca bulvarlar, taşıt ve insan hareketine düzen getirmemişti. Aksine yoğun taşıt ve insan kalabalığı yığmıştı. Hırvat Rüstem Paşa'nın o zaman gördüğünü biz yüzyıllar sonra görmemiştik. Gerçeği gizlemeye çalışmanın alemi yok. Artık çekinmeden, utanmadan apaçık söylemeliyiz. İstanbul kimliğini yitiren şehir olmuştur. İstanbul'u imar ede ede İstanbul olmaktan çıkardık. Beyoğlu neredeyse Karadeniz'le birleşecek, Kadıköy oldu küçük Manhattan, şehir batıda küçük çekmeceyi atladı, büyük çekmeceye el uzattı. Eski İstanbul Yarımadası'nı ise kubbelerle minareler olmasa kim tanıyabilir? Oysa 50 yıl önce Yeşilköy istasyonunda avcılar tüfekleriyle köpekleriyle trenden inerlerdi, istasyonun hemen kuzeyindeki kırlara dalar, 100 metre sonra ateş etmeye başlarlardı. Eski İstanbul bir imparatorluk senteziydi. Yeni İstanbul bir Anadolu kasabaları ve mahalleleri çeşitlemesi. 1984 yılında Kuzey Amerika'da yaptığım 2 aylık bir gezide New York'u da gezmiştim. 15 kilometre boyunda dümdüz caddelerin ve birbirinin dibinde yükselen yüzlerce gökdelenin insanları aşağılayan yabancı ölçülerinden fena halde sıkıntı duymuştum. O zaman İstanbul'a dönüşümde katıldığım bir şehircilik seminerinde bütün kötü gelişmelere karşın İstanbul'da hala kurtarılacak çok şey kaldığını, bizim İstanbul'u henüz yeterince berbat etmediğimizi söylemiştim, sebebini de açıklamıştım. Paramız çıkışmadı da ondan. Amfi dolduran dinleyicilerin bu sözleri şiddetle alkışlaması, çok paramız olsaydı bizim İstanbul'u New York'tan da beter edeceğimiz konusunda benim gibi düşündüklerini gösteriyordu. Doğduğum, 70 yıl yaşadığım bu şehrin bana yabancı gelmesinden azap duyuyorum. Bir kentin sorunlarına yalnız duygularla yaklaşılamayacağını biliyorum. Ama insanlar sadece bir kent makinesinin çarkları değilse, bütün pratik sorunlar çözülmüş olsa bile onları duygularından ve sevgilerinden koparmaya çalışmak vicdanlı bir niyetlenme olmaz. İstanbul'un bazı semtleri bitki adlarıyla tanınır. Sıra selvilerin adı bir sıra selvi ağacından kalmadır. Bunu bilenler artık yaşamıyor ama sıra cevizlerin adını aldığı ceviz ağaçlarını ben akranlar biliriz. Mecidiyeköy dutlukları da sıra cevizlerle yaşıttı. Marul ile ün yapan Yedikule'de marulu tanıyan kalmadı. Langa hıyarları ise edebiyata bile veda etti. Kanlıca yoğurdu ile sarıyer böreği unutulmadı. Beykoz paçası ne oldu bilmem. Arnavutköy'ün pembe çileğine rastlayan varsa lütfen haber versin. Dünyada en çok bulunan şeyi yaşayışımızın baş köşesine koymuşuzdur. Su. Akar yalaklı evlerimizle, çeşmelerimizle, havuzlarımızla mimarimizdeki yeri bile emsalsizdir. Bitmedi, çilingir sofrasında demlenmeye bile alemi ab yani su alemi demişizdir. Gidelim göksuya bir alemi ab eyleyelim şarkısı bir demlenme önerisidir. Haydi demişini bir yana bırakalım. Anlatırlar ki eskiden İstanbul'un ün kazanmış kaynak sularının 25 çeşidini ayırt eden varmış. Hem de gözleri mendille bağlı iken. Bunu yapabilen yaşamaya tırnaklarını geçirdi demektir. 25 çeşit suyu anlamak 250 çeşit şarabı ayırt etmekten zor olsa gerek. Ulunay anlatıyordu. İstanbul'un boğazına düşkün kişilerinden Tevfik Bey iki arkadaşını yanına alıp Kanlıca'ya gidiyor. Kanlıca yoğurdu kadar gözlemesi de meşhurmuş. Başlıyorlar yemeğe. Ta ki gözlemeci gelip artık pişiremeyeceğini, çünkü un ve yağ kalmadığını söylüyor. Bunu işiten birisi Tevfik Bey'e sormuş. Beyefendi kaç tane yediniz? Tevfik Bey ise soranı inceliğe davet ediyor. Ama efendim kaç tane yediniz denilmez, kaç saat yediniz diye sorulur. İstanbullu olmak ha? Nasıl bir şey bu acaba? Entarisi ala benziyor şarkısını bilir mi? Bir Amerikalı zenci kızın dünyaya yaydığı Üsküdar'dan geçer iken şarkısını daha önce evinde duymuş muydu? Lahmacun ve naylon kova uygarlığından önce bu şehirde yıllanmış mıydı? İstanbul efendileri artık sırdaş hesapta gizleniyorlar herhalde. San Francisco kentinde tramvayları kaldırmak istediler, halk isyan etti. Tramvaylar şehrimizin simgesidir, ayrılamayız diye ıslah ettiler. Hatta federal hükümet 70 milyon dolar yardım yaptı. Lütfen dikkat, tramvaylar anıtsal korunmaya alındı. Halk duygusal olarak tedirgin olmasın diye yenileme sırasında 1984'te lastik tekerlekli tramvay işlettiklerini gördüm. İstanbul tramvayları San Francisco tramvaylarından güzeldi. 57'de başbakan emriyle kaldırıldı. Ağzını açan çıkmadı. İstanbul'da yaşamayı nefes gibi ciğerlerimize çeksek, damarlarımızda dolaştırsak, her gün bin yeri görsek, bin nefes alsak, bunları eski günlerin anılarıyla hamur etsek ki, temizlesek, renklesek, her yeniye kızıp durmasak, peşinden merhum Haldun Taner'in işte o gün dediklerini ansak. Biraz vaktimiz olsa, biraz aylak olsak, aylaklık sanatın başlıca kaynağı, biz artık aylak da olamıyoruz. Biz, yani Elif Naci Bey, yaştaşım Cihat Burak, Aydın Boysan, ben, aylaklıklarla semtlerin tadını çıkara çıkara yaşanan güzel dönemi arkamızda bıraktık. Diyelim ki hayatımızın dörtte üçü böyle geçti. Bunu kâr saymalıyız. Sonra da Cihat Burak konuşsa, çocukluğumdan beri merak edip de bir türlü öğrenemediğim bir gizi çözse. Bende geçmişe sevgi var. İyi veya kötü. Eskiden İstanbul evlerinde cumbalar vardı. Cumbalarda da saksılar vardı. Saksıların üzerinde çubuklar ve onların da tepesinde yumurta kabukları bulunurdu. Ben bunu hep merak ederdim. Büyü müdür nedir diye. Meğersem sümüklü böceklerin yavruları bitkiyi yiye yiye öğleye doğru yumurta kabuğuna kadar çıkar. Öğle vakti bu kabukları çöpe atarlarmış. Şu anda kirlenmeyi bir kenara bırakıyorum. Demem başka. İstanbul'un denizleri çirkinleşti. Narlıkapı'da ben bir tekne sahibiydim 50 yıl önce. Lütfen fiberglastan bir yat yavrusu sanmayınız. Bu tekne kaburgaları odundan, baltayla yontma, 5 metrelik bir ağaç sandaldı. Marmara'nın doğusunda yelken ve iki çifte kürek, yani bilek gücüyle dolaşırdık. Oltalarımız at kuyruğu kılından yapılmaydı. Kendi ellerimizle 9'lu, 18'li olta örerdik. Arkadaşlarımla balığa çıkacağımız zaman tartıştığımız konu hangi balığı tutmaya gideceğimizdi. Yatar balıklardan kırlangıç, barbunya, karagöz, mercan boldu. Gezen balıklardan mevsimine göre torik, lüfer, uskumru tutardık. Torik lakerda hatırına tutulurdu. Palamut yemekse ayıptı. Bu kadar lezzetli balık bolca bulunurken palamut yemek zevksizlik sayılırdı. İstavrit ise kedilere verilirdi, yenmezdi. Evet, oku bitmez. Gençliğimde sadece gazeteci ve yazar zannettiğim Aydın Boysan'ın bütün kitaplarını 60'ından sonra yazdığını, ondan önce 10 milyonlarca metrekarelik nitelikli yapı tasarlamış olan müthiş bir mimar olduğunu oldukça geç öğrendim. Kaybolan kent değerlerimizi bize anlatan Çelik Gülersoy'un, Süheyl Ünver ve başkalarının yanında Boysan sohbet adamı olma vasfıyla da ayrıcalıklıydı. Öyle ki bir dönem onu davet eden program yapımcısı ve sunucular onu ille de rakı adabı ile ilgili konuşturmaya çalıştılar. O da kıramadı, davete icabet etti. Bununla yetinmemek lazım. Onun kitap ve konuşmalarının peşinde koşun. Bendeniz Anadolu'da köyü olmadığı için salt bu nedenle kendini kent soylu zanneden biriydim. 68'de Levent'te dünyaya gelmiş, 79'da Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi'ne gitmiştim. Şehri, merkezini, o zaman adı bile olmayan bugünün sözde İstanbul semtlerinin yaratılışını gördüm. Bugün Tophane'den, tarla başından ya da başka bir noktadan eski İstanbul merkezine dalınca ömrüm boyunca neleri görmeden yaşamış, gezmiş olduğumu fark ediyorum. Geçmişi, bir kökü ve bir anlamı olan şehir merkezi ki bugün dağınık ve freni patlamış genişleme yüzünden buna merkez demek zorundayız. Bu şehir merkezi İstanbul'un ta kendisidir. Kurucuları artık burada bulunmamaktadır. Birçok binası süslemeli, sanatlı, mimarı belli ama virane haldedir. Buraları kuranlar artık yoklar, çocukları da ortalıkta yok. Sırra kadem basmışlar sanki. Ama yakın tarihi biraz okuyunca görüyoruz ki doğdukları toprakları terk etmek durumunda kalmışlar. Bıraktıkları şehirde sahipsiz ve yetim kalmış, anlaşılmamış. Yine de çoğu mahallesi yeniden restore edilebilecek durumdadır. Örneğin bir Londra'nın tarihi ve kenar semtlerindeki eski binalar alınıp restore edilmiş ve avukatlık büroları, sahaflar, borsa şirketleri bu prestij kazanmış binacıklara yerleşmişler. Adamlar bir de bakmışlar, bu kazanımın yanında sadece şu kadarcık plaza metrekaresine ihtiyaçları var, fazlası gereksiz. Üstelik de şehri, kimliğini, dokusunu korumuşlar. Uçaklara binip gidip o şehirleri gezenler bizleriz. Biz de ise ele geçen parayla şehir genişletildi, eskiden kalan değerler şehrin en güzel yerlerinde olsalar da terk edildi, oraya buraya hiç gereği yokken plazalar, rezidanslar yapıldı. Gerçekten bakarak gezer ve kıyaslarsanız, İstanbul'un ihmal edilmiş semtlerinin Lizbon'dan İtalya'ya, Yunanistan'dan Lübnan'a uzanan Akdeniz Havzası'nın Latin kimliğini paylaştığını görürsünüz. Bu coğrafyada şehir budur. Yerine başka da bir şey konulmamıştır. Yapılan işler salt ticarettir. Bu ticareti yapmanın zemininin hazırlanması da bu podcast'in konusunu aşan bir tezgahtır. Bu durumda da kimse kendini 34 plakalı bir ilde ikamet ettiği için şehirli sanmasın. Gerçek İstanbul'un banliyosu olarak kurulmuş. Uydu kentlerden yürüyerek başka merkezlere gitmek mümkün de olmadığından sabah işe akşam eve göçen güruhun şehri bir turist kadar bile bilip tanıması beklenemez. Zaten gördünüz, Covid karantinası kaldırılır kaldırılmaz evlerinde sıkılan insanlar çoluk çocuk AVM'lerin kapılarında kuyruk oldular. Bu sadece seçeneksizliktir, zavallılıktır, görgüsüzlüktür. Şehirli olmamaktır. Nereli peki? Köylü de değil. Ben bunlara bir isim taktım. Köysüz. Köysüz diyorum bunlara. Tabii gerçek köylüyü öpüp başıma koyuyorum. Anadolu'da da şehirler, merkezler ve nezih insanlar var. Kentlisi kentli, köylüsü köylü. İşte böyle. Kalın sağlıcakla.
Teşekkürler. Esen kalın. Görüşmek ümidiyle.
Shh. We're in a library. Shh. We're in a library. Shh. We're in a library. Shh. We're in a library. Shh. We're in a library.
Babamın Kitaplığı. Bir podcast. Hazırlayan ve sunan Suavi Kendiroğlu.